A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Sedat Altan'la birlikte sunduğumuz Sevgi Dili programında bugünkü konuğumuz değerli akademisyen Doktor Lütfi Özçay'ın. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederiz. Çok sağ olun arkadaşlar.
Eksik olmayın. Siz sağ olun, var olun. Lütfettiniz, şeref verdiniz.
O şeref bize ait. Çok sağ olun. İnşallah güzel bir sohbet yaparız diye düşünüyorum.
Evet, inşallah. Lisans, ilahiyat,
lisans, yüksek... ilahiyat, yüksek lisans yani dinler tarihi, özellikle Yahudilik ve Hristiyanlık, Ebiyorizm ve doktora siyaset felsefesi, yani Yunan siyaset felsefesinin İslam siyaset felsefesine yansıması. İşte yayınlanmış 7-8 tane kitabımız var. Özellikle Kaos'un Jeopolitiği ve Dinler Arası Diyalog kitabım var. Bu Dinler Arası Diyalog kitabımı 2005'te yazdım. Bundan 10 sene yazdım. Bugün işte paralel yapı olarak eleştirilen yapıyı ben, yapının Vatikan ayağını, Dinler Arası Diyalog ayağını daha o zaman eleştirmiştim. Başımıza gelmeyen de kalmadı tabii. Çok engellendik yani.
Ben hocam size şeyi sormak istiyorum. Okudum ben o kitaplarınızdan bazılarını. Özellikle Ebiyonitler üzerinde duruyorsunuz. Evet. Onun üzerinden Hristiyanlıktaki erken dönem tevhid inanışını aynen, çok güzel anlatıyorsunuz. Biraz o süreci, yani tesise güden süreci ben sizden dinlemek istiyorum. Arianus dönemi, Ariusçuluk, Ebiyonitlik dönemi. Onu böyle bir, çünkü o çok az bilinen bir gerçektir. Neredeyse bir 200-300 yıl bu çekişme ta ki İznik Konsülü'ne kadar sürmüştür.
Çok teşekkür ederim. Güzel bir soru oldu. Aslında tabii dinler tarihinden girdik hemen konuya. Aslında tabii Hristiyanlıkta tevhid süreci Hazreti İsa'nın irtihalinden diyelim yani. Kur'an'ı tabir kullansak veyahut da biliyorsunuz İsa çarmıha gerildikten sonra yani onlara göre çarmıha gerildikten sonra aslında cemaatin başına İsa'nın üvey kardeşi var. Yakup var. Yakup. Yakup Hazreti İsa'nın üvey kardeşidir. Çünkü Hazreti İsa tabi babasız olarak dünyaya geldi. Mucize eseri olarak. Kur'an'da da böyledir. İncil'de de böyledir. Fakat Hazreti Meryem İsa'yı dünyaya getirdikten sonra nişanlısı Yusuf'la tekrar evlendi. Yani evlendikten sonra da kardeşleri oldu. Yani aslında İsa'nın kardeşleri var yani. 3-4 tane kardeşleri var. İncil'de de geçer. Fakat bugün mesela resmi Hristiyanlıkta İsa'nın kardeşlerinden çok fazla bahsedilmez.
Evet hocam. Ha. Yakup'un mektubu bölümü var malumunuz İncil'de.
Evet, çok güzel. Yakup'un mektubu da böyle İncil'de de okumuşsunuz. Var tabii yani. Şimdi o dönemde de bir Sanhedrin gibi bir Sanhedrin Yahudi Yüksek Haham Meclisi var Yahudilerin. Havarilerin de ona benzer bir meclisleri var ve meclisin başına olarak şey Yakup Aleyhisselam, Yakup'u seçiyorlar. Hazreti Yakup'u seçiyorlar yani. Fakat Hazreti Yakup seçildikten sonra Paulusçu Hristiyanlığa karşı özellikle Kudüs Konsili'nden sonra bir mücadele başlıyor.
Orada hocam ben orada, şeyi dinlemek istiyorum sizden. Yani bilmeyen seyircilerimiz için Paulus kimdir? Paulusçu Hristiyanlık nedir? Kısaca onu da anlatırsanız.
Şimdi tabii Paulus Saint Paul yani o bizim Tarsus'udur biliyorsunuz. Tarsus'udur. Aynı zamanda o dönemin en büyük Yahudi alimi olan Stefan Gamaliel'in de talebesidir Paulus. Sonra biraz olaya çeşni katalım. Paulus'un da güzel şeyin de Gamaliel'in güzel de bir kızı vardır Popea. Ona da aşık olduğu filan söylenir yani. Hatta derler ki Paulus Gamaliel kızını şeye vermedi. Paulus'a vermedi. Paulus'a vermediği için de aslında kendisi Hristiyanlığa intisap ederek yani İsa'nın talebesi olarak Hristiyanlıktan öç aldı. Hatta aşkından dolayı ta Roma'ya kadar gitti. Sonra biliyorsunuz Popea şeyle de evleniyor. Ta Roma sarayına, Nero'na kadar gidiyor. Şimdi tabii Paulus aynı zamanda yani esas ismi Saul. Bu aslında bir havari, İsa düşmanıdır. Yani İncil'lerde de geçer yani. Hatta İsa'nın havarilerine eziyet eden birisidir filan. Fakat daha sonra Paulus Şam yolunda bir gün giderken bulut arasında biliyorsunuz İsa'yı görüyor. Şey görüyor. Evet İsa'ya görünüyor. Rab olarak İsa'yı görüyor. Yani İsa çarmıha gerildikten sonra tabii. Ona diyor ki ey Saul, Saul niye yani havarilerime eziyet ediyorsun diyor. Ve bunun üzerine işte Paulus bayılıyor filan. Kendine filan geldikten sonra İsa'dan görev aldığını söylüyor ve ondan sonra bizzat İsa'nın kendisine görünmesiyle yani vizyona girmesiyle havari oluyor. Şimdi tabii bu hikaye iç havarileri tarafından kabul edilmiyor tabii. Havarilerin başında da Petrus var yani. Petrus, Barnaba, diğerleri Andreas aslında karşı çıkıyorlar. Aralarında bir mücadele başlıyor. Kudüs konsili oluyor. Tabii Kudüs konsilinde de saflar iyice belirginleşiyor. Çünkü niye belirginleşiyor? Paulus, Hristiyan centileler yani Roma'daki, Roma'daki putperestlere şirin gözükmek için de sünnetin gereksizliğini filan savunuyor. Yani sünnet olmak gerekmez filan diyor. Diğer havariler ise sünnetin bir şeriatın bir emri olduğunu filan savunuyorlar. İşte tevhid meselesinden tutun diğer ritüellere kadar bir takım tartışmalar gündeme geliyor ve saflar bölünüyor. Ve havarilerin başında da İsa'nın kardeşi Yakup var işte. Bunlara daha sonra Yakup'tan sonra bu cemaat züht hayatı, çok takva bir hayat yaşıyor gerçekten. Yani tevhidi savunuyorlar gerçekten. İsa'nın getirmiş olduğu tevhid ilkelerini hayatına geçiriyorlar yani. Her şeyi paylaşıyorlar aralarında. Tam bir böyle sevgiye, imana dayanan bir toplum. Ve bunlara da ebiyonit deniyor. Ebiyonit denmesinin nedeni de bir küçümseme ifadesidir. İbranice ebiyonit demek fakir demek yani fakirler. Diğer tabi İsa'ya inanmayan Yahudiler, İsa'nın sahte Mesih olduğunu söyleyen dönemi işte Ferisileri filan. Özellikle Ferisiler var biliyorsunuz. Onlar ebiyonitleri küçümseme amacıyla fakirler diyor. Onları aşağılıyorlar tabii yani. Aşağılıyorlar. Daha sonra bu mücadele gerçekten çok büyük bir doruğa ulaşıyor ve Hazreti İsa'nın kardeşi Yakup öldürülüyor. O da şehittir yani. Tabii şehit tabii öldürülüyor yani. Bu çekişmeden dolayı. Ve daha sonra tabii ebiyonitlerin birkaç tane patrikleri falan çıkıyor, liderleri çıkıyor. Bu tevhid hareketi Ürdün'de Pella'ya kadar ilk dönemde ki Hristiyan cemaatlerini falan, daha Hristiyan kavramı da yok zaten o zaman yani. İsa'nın öğretisi yayılıyor. Muhtemelen Kur'an-ı Kerim'de hani diyor ya Allah-u Teala, işte onların içerisinde Allah'ın ismi anıldığı zaman gözlerinden yaş gelen, gerçekten imanlı olan Nasara yani evet. Vardır diyor ya. Büyük evet. Bir ihtimalle benim tezimde de vardır. O şeydir işte. İsa, Hazreti Yakup'un önderlik ettiği o gerçek İsa'nın cemaatidir. Ve Hristiyanlıktaki tevhid hareketlerinin temelinde tamamen Yakup vardır. Ebiyonitler vardır. Yani Arius sonra da biliyorsunuz. Arius yani milattan sonra artık yani 325'inde İznik Konsili'nde filan yani ondan sonra çıkıyor. Bu hareket daha sonra Bogomilizm vardı, Bogomillik. Ondan sonra Fransa ve Avrupa'da Katarlar, Albililer hareketi.
Bogomilizm aynı zamanda Boşnak kardeşimiz.
Boşnak kardeşimizin dini, bravo. Ve ondan sonra Avrupa'da modern dönemde Michel Servetus'la beraber Üniteryanizm ortaya çıkıyor. Yani şöyle diyebiliriz yani. Resmi Paulusçu Hristiyanlığa muhalefet eden tevhid hareketlerinin temelinde Hazreti İsa'nın gerçek öğretisini savunan, gerçek tevhidi savunan ebiyonitler vardır. Hazreti İsa'nın üvey kardeşi Yakup vardır. Ve bu hareket bugünümüzde de halen Amerika'da üniteryanlar vardır. Yani üniteryanizm tek tanrıcık demek biliyorsunuz yani. Bu hareketin temelinde Hazreti İsa'nın kardeşi Yakup vardır. Ama tarihin bir cilvesi olarak tabii ki Paulusçu Hristiyanlık rövanş almıştır yani. Galebe çalmıştır. Çünkü neden? Paulus centilelere, putperestlere yani şirin gözükmek için İsa'nın getirmiş olduğu dinle, Hristiyanlıkla Roma paganizmini uzlaştırdı. Sünneti filan ortadan kaldırdı. Domuz eti filan sonra da bir serbest kılındı. Sonra onların politeist olduğu için Trinity'ye uygun yani Roma'nın ilah anlayışına uygun bir ilahiyat sistemi aslında ortaya çıktı. Bütün büyük pagan dinlerinde genelde üçleme vardır mesela işte. Roma'da üç tanrı var. Jüpiter, Juno, değil mi?
Mitraizm'den de alıntı.
Mars mesela. Tibet'te Om, Ham, Hum mesela. Enteresan. Diyelim ki işte Sümer'de El, Enlil, Ea mesela. Bak üçleme vardır. Mısır'da efendim ne vardır? İşte Osiris, Horus, ondan sonra diyelim ki Ra mesela. Değil mi? Üçleme. Roma'da da böyle. Şimdi baba, oğul ve kutsal ruh. Aslında bu üçlü anlayış tam elbette ki yani Hristiyanlığa haksızlık yapmayalım. Elbette ki tam Roma paganistlerinin anladığı şekilde bir şey olmasa bile o Roma pentagonuna oturan bir şeydir yani. Putperestlerin, centililerin yabancı olmadığı bir şeydir yani politeist anlayış. Bir ilahın farklı şekillere zuhur etmesi. Dolayısıyla yani bu Paulus şu Hristiyanlık ne oldu? Roma'da sonra devlet dini haline dönüştü.
O noktada ben size şey sormak istiyorum değerli hocam. Yani iyice anlasın diye bizi izleyenler. 325 konsülünde tam olarak ne ortaya kondu ve bugün elimizde olan Muharef İncil'de hangi bölümler Pavlusçu? Bir de o yani çok bilinmiyor.
Şöyle diyeyim. Aslında İznik Konsili'nde bilindiğinin aksine yanlış bilinir. Bugünkü kutsal kitap koleksiyonu tartışılmadı. Yani Matta, Markos, Yuhanna İncil'leri falan hangisi kabul edilecek tartışmadı. Esasında tartışma İsa'nın uluhiyet meselesidir. Tamam mı? Yani Baba, Oğul, Ruhul Kudüs ve konsil de zaten Konstantin topladı. 2000 üzerinde bir katılım oldu yani konsile hatırladığım kadarıyla. Fakat Konstantin zaten putperest olduğu için yani hasta yatağında filan vaftiz edildi filan söylenir ama Konstantin'in gerçekten Hristiyan olup olmadığı da biliyorsunuz tartışmalı. Harikasınız. Ve burada Arius buna karşı çıktı direkt olarak yani İskender Patriği. Arius tevhidi savundu yani. İsa'nın yani Trinity'ye karşı çıktı. Karşı çıktığı için de yani Arius aforoz edildi yani. Kovuldu şeyden sonra. Daha sonra Arius öldürüldü aslında Arius. Ve burada tabii İstanbul Konsülü'nde bu üçlü ilah anlayışı tescil edildi. Kabul edilmiş oldu. İşte Hristiyanlığın ilk büyük yani evrensel şeyi konsili bu İznik konsilidir ve imparatorun siyasi baskılarıyla da İsa'nın uluhiyet meselesi. İsa tanrılaştırıldı. Sadece İsa değil, Baba, Ruhul Kudüs tanrılaştırıldı. Daha sonra tabii yani sonraki konsillerde ondan sonra tabii işte Efes Konsili, İstanbul Konsili, Kalkedon Konsili, 2. İstanbul Konsili falan bu konsiller devam ediyor. Daha sonra tabii Ortodoks, Katolik bölünmesinde falan filyok meselesi ortaya.
Sonra
bütün bunlar ortaya çıktı ama o sonraki süreç. Fakat yani o tevhid meselesi ilk olarak İznik Konsili'nde ortaya çıktı. Fakat tabii Konstantin imparatorluk gücünü de kullanarak yani burada tevhidçiler aforoz edildi Arius'un şahsında. Resmen yani devlet gücüyle 3 tane tanrı ilan edilmiş oldu yani aslında konuşmak gerekirse. Peki kutsal kitap koleksiyonu aslında ne zaman kabul edildi? Daha sonra yani 395 aslında yani Kartaca Konsili'nde. Yani Kartaca Konsili'ni pek bilmezler yani. Bahsediyoruz. Bugünkü kutsal kitap koleksiyonu yani Matta, Markos, Yuhanna, İncil gibi İncil'ler Kartaca Konsili'nde tescil edilmiştir. Yani 395 Kartaca Konsili'nde.
Şu anki 27 bölümlü İncil kitabı.
Orada yani bu ülkelerindeki Gospel dediğimiz yani onlar Gospel diyor İncil'e biliyorsunuz. Ve hatta New Testament yani bir orada 25 yani işte bu İncil'ler bu 4 bölümden oluşuyor. Bir de tabii Paulus'un mektupları falan. Bunlar Kartaca Konsili'nde tam olarak tescil edilmiş oldu. Fakat bir de apokrif İncil'ler vardır mesela. İşte yani apokrif gayri sahih yani.
Barnabas
İncil'i, Ebionitlilerin İncil'i, Mısırlıların İncil'i mesela Ebionitlilerin de İncil'i var. Thomas İncil'i falan. Birçok aslında Roma tarafından yani resmi Hristiyanlık, Paulusçu Hristiyanlık tarafından dışlanmış olan çok da bir İncil'ler var ama kilise bunları gayri sahih, apokrif kabul eder ve bunlara inananları da zındık ilan eder. Peki 325 işte İznik Konsili'nden sonra ne oldu? Şu oldu yani bir engizisyon başladı, bir terörizm başladı tabiri caizse.
Ayrışma başladı.
O yani İsa'nın ilah olmadığını, sadece Allah'ın bir peygamberi olduğunu kabul eden işte bu ebiyonitik karakterli cemaatlere baskı yapıldı, öldürüldü yani resmen. Sürüldüler. Dağlara, çöllere falan sürüldüler. Büyük baskılar oldu. Yani Hristiyanlık tarihinde Hristiyanların birbirlerinin mesela bir farklılıktan dolayı katletmesi biliyorsunuz çok büyük bir yekün tutar yani. Birbirlerine tabii 30 yıllık savaşlar Avrupa'daki tabii. O Protestanlarla Katoliklerin savaşı modern şeyden sonra Orta Çağ'dan itibaren 1648'de özellikle Fransa Kardinal Richelieu'dan sonra falan yani o süreci biliyorsunuz. Orada öyle bir kanlı savaşlar oldu ki yani bugün IŞİD'in yaptıkları ne ki? Yani IŞİD işte ya, tabii onaylamıyorum tabii de diyelim ki 20-30 kişi öldü. Orada yüz binlerce insan öldü. Heidelberg'de Katoliklerin cesetlerini çengellere astılar. Etlerini sattılar yahu, etlerini sattılar yani. Bunu Engels bile kitabında söyler. Hatta bir kitap örneği vereyim size, sizin ilginizde zaten vardır. Yani Durham Üniversitesi'nde Richard Sack diye bir adam var. Vampirler ve vampirler ve barbarlar diye bir kitabı var onun yani. Bir ta yamyamlar diye bir kitabı var. Vampirler ve yamyamlar. Avrupa'da bu kolibalizm, yamyamlık olaylarını anlatır yani. Hatta papaların bile yani nasıl bazı genç insanları öldürterek kanını içtiklerini, iyileşmeleri için hastalandıkları zaman nasıl çengellerde kafatasının filan satıldığını filan söylerler. Hani diyorlar ya İslam medeniyeti efendim, yani IŞİD üzerinden İslam medeniyeti filan değerlendiriyorlar ya, işte İslam medeniyeti böyledir falan filan. Hayır. Esas Avrupa'daki katliamlar sadece insanları süngülemek değil, bizzat yani yamyamlık, insan etleri satılmıştır, yenilmiştir.
Gördüm,
yani.
Engizisyon Müzesi'ni gördüm.
Gördünüz değil mi?
İspanya'da, Avrupa'nın ortasında sergiliyorlar. Yani bir insan, şeytan işi olduğu belli. Yani böyle bir işkence aletleri tasarlayamaz.
Hocam,
şeytan
yani. Tekrar döndüğümüzde 1054'e dönelim istiyorum ben. Fener Rum Patriği ile Roma'da kardinal arasında neler yaşandı? O ayrışım da biliyorsunuz malumunuz son dönemde tekrar bir birleşim oldu. Bir ayrı zamana
geldi. Şimdi yani olarak. Şöyle oldu. Yani şimdi o dönemde aslında tabii 1054'de gelene kadar Katolizm, Roma papaları filan çok sefil bir hayat sürmeye başladılar. Yani gerçekten Marozyas skandalları filan, yani miladi işte 9. 10. yüzyıllara filan baktığımız zaman işte eşcinsel papalar, metres olan papalar, işte Gilberta gibi 8. Yohan olarak tahta geçip kendini bayan olduğu halde sokağın ortasında doğuran papalar filan öldürülüyor filan. Çok değişik bir hikayesi var o işlerin yani. Bir ahlaki çökkünlük var zaten Roma'da. Bu da Doğu tarafından zaten biliniyor. Çok fazla da yani eleştiriliyor filan yani. Ama Roma her zaman tüm Hristiyan dünyasının lideri olarak yani Roma Patriği her zaman kendisini kabul etmiştir yani. Bundan dolayı da tabii burası artık ikinci Roma olarak ortaya çıkınca, yani Bizans ortaya çıkınca yani aralarında aslında siyasi anlaşmazlıklar falan baş göstermeye başladı. Siyasi anlaşmazlıklar, ekonomik anlaşmazlıklar var. Yani kilise üzerinde hakimiyet kurmak, din adamları üzerinde hakimiyet kurmak. Kiliselerin tabii büyük şeyleri falan var yani. Toprakları var, okulları var. Burada büyük çoğunda bir rant dönüyor yani. Bütün bunlar tabii aslında bir çekişmeye neden oluyor. Fakat daha sonra bu işin teolojik şeyi de ortaya çıkıyor yani. İşte kutsal ruh babadan mı çıkar, oğurdan mı çıkar filan. Bayağı bir teolojik tartışma ortaya çıkıyor yani. Filyok meselesi işte. Yani Katoliklere göre işte diyelim ki kutsal ruh, şu anda hatırladığım kadarıyla söyleyeyim, hem babadan hem de o oğul yoluyla çıkar ikisinden beraber. Ortodokslara sorarsan kutsal ruh direkt babadan çıkar yani. İşte bunlar ne oluyor? Aslında aşağıda olan ekonomik, siyasal çekişmelerin dinsel çerçevesini oluşturuyor.
O bahanesini bir nevi oluşturuyor değil mi hocam? Yani bahanesi, çünkü mesela, aforoz etmek için bir bahane olmuş oldu.
Tarihte dini meseleler çoğu kez arkadaşlar şeydir yani. Siyasal çekişmelerin, ekonomik çekişmelerin kılıfıdır. Yani mesela diyelim ki Hazreti Ali'yi de nasıl öldürdüler hariciler? Dinsel kılıf uydurarak öldürdüler. İşte niye? Ya hakemin diyor, hakem olayını diyor kabul ettin. Dolayısıyla Kur'an var ortada. Hazreti Ali'ye adam din öğretiyor. Allah'ın aslanına, peygamberin terbiyesinde büyümüş birisine din öğretecek kadar terbiyesiz adamlar var. Diyor sen diyor o zaman kafir oldun. Hazreti Ali'yi şehit eden yani İbn-i Mülcem aynen IŞİD benzeri bir adamdır yani. Hamyovaz bir adam. Gece teveccüh namazlarına dahi kalkan bir adamdır ha. O kadar sapkın bir adam yani. Bu kadar teveccüh namazlarına kalkacak kadar böyle güya dine inanan ama içi boş, tamamen İslam'ı bilmeyen, merhametsiz, ondan sonra şekli olan bir tip hariciler. Gidiyor, Hazreti Ali'yi şehit ediyor. Ama ne adına yapıyor? Allah adına yapıyor yani. Ne yapıyor? Dini bir çerçeve buluyor. Şimdi aslında şeydir, yani Hristiyanlık da böyledir yani. Dinsel çekişmelerin temelinde aslında bir iktidar mücadelesi vardır. İktidar mücadelesi vardır. Onun için bunun üzerine tabii İstanbul'a önce aslında Roma patriği adamlarını falan gönderiyor. Ondan sonra geliyor Ayasofya, oraya İstanbul patriğinin şeyini, mektubunu koyuyor. Aforoz mektubunu falan koyuyor adam, yani elçilik meşili falan filan değil. O onu aforoz ettiği zaman bizim İstanbul patriği de onu aforoz ediyor karşılıklı
olarak. Yani din dışı olmakla
evet,
suçluyor.
Evet, evet, din dışına itiyor. Evet. Karşılıklı bir aforoz oluyor. 1954'ten sonra Ortodoks ve şey Katolik ayrımı başlıyor. E tabii ki yani işte onlarda diğer teferruatta da dini ayrılıkları vardır. İşte onların İsa'nın Paskalyaları farklı farklı tarihlerde olur. Birisi Gregorian takvimi kullanır. Birisinin haçı eşittir, Katoliklerinki uzundur. Diyelim ki işte Katoliklere göre diyelim ki vaftiz edilirken bir insan serpilirken Ortodokslara göre tamamen vaftiz edilirken suya daldırılır filan gibi, tabii elbette ki bizim mezhepler arasında olan şey ikona meseleleri filan vardır. Aralarında çok şeyler var tabii, yani teferruatta da ayrılıklar var.
Ama bu ayrılığı hocam, bu aforozu aldıkları tarihi de biz sizden dinleyelim. 900 yılın üstünde sürüyor bu tarih.
Tabii yani o çok aforoz oluyor. Bu aforoz işi daha yeni Atanagoras filan kaldırıyor. Yani 2. Vatikan Konsili'nden itibaren, yani 2. Vatikan 23. John'un başlatmış olduğu 2. Vatikan Konsili var biliyorsunuz. 1965'ten itibaren. Ondan sonra bu şeyler aforoz süreci Roma'da kaldırılıyor. Yani Roma'da kaldırılıyor. Daha yeni kaldırılıyor yani. 20. yüzyılda kaldırılıyor aforoz süreci. Atanagoras yani bizim İstanbul Patriği'nin Roma'yı ziyareti var. İşte Papa ile beraber Kudüs'te şeyleri var, birleşmeleri var, toplantıları var. Daha sonra bu süreç 2. Paul döneminde filan devam ediyor ve daha sonra bu 1967 olabilir, tam tarihini şey yapayım. Daha sonra bu yani 1054'te olan aforoz daha yeni kaldırıldı yani. Yani kaç sene oldu? En az 1900 seneden fazla bir aforoz da yeni kaldırıldı. İşte burada dinler arası diyaloğu da burada çok iyi anlamak lazım aslında. Yani adamlar dinler arası diyaloğu nasıl başlatıyorlar? Önce kendi aralarındaki problemleri çözmek üzere. Yani milattan önce de başlamış Yahudi Tripoli ile beraber işte yani Yahudi Tripoli ile diyalog. Önce yani Yahudilerle Hristiyan arasındaki problemleri çözmek, sonra Ortodokslarla Katolikler arasındaki problemi çözmek, Katoliklerle Protestanlar arasındaki problemleri çözmek ve dolayısıyla yani Hristiyan birliğini sağlamak. Yani dinler arası diyaloğun Avrupa'da başlamasının temel nedeni Hristiyanlığın bu Hristiyan birliğini sağlamaya, mezhepler arasındaki çatışmaları ortadan kaldırarak büyük bir birlik sağlamak amacıyla yapıyor.
O zaman bu son İstanbul buluşmasını nasıl değerlendiriyoruz? Patrik ile Papa'nın ve İstanbul'da bu mesajı, birlik mesajını vermesi.
Tabii yani mesela bu işte Hristiyan dünyasının nedir işte tekrar toparlanmasını ifade ediyor. Çünkü şimdi biz İstanbul Patrikliği bir de Batı dünyası için şundan önemlidir yani. İstanbul Patrikliği'ni Batı aynı zamanda Ruslara karşı da kullanmak istiyorlar. Yani onun bir siyasi bir taraf var. Çünkü derin siyasal algılamaya göre Avrupalıların Ruslara bakışı aynı bize bakışı gibidir. Bunu Rus tarih felsefecisi Vladimir Minorovski değil, pardon o tarihçi. Nikolay Danilevski diye bir Rus tarih felsefecisi var. Nikolay Danilevski açıkça söyler. Avrupa hiçbir zaman Slavları Hristiyan'da olsa Asyatik görmüştür. Ve Greko-Romen bir gelenekten gelmezler Ruslar. Bizim gibi Asyatik gelenekten gelirler. Bundan dolayı da Ruslar aynen Türkler gibi Avrupa için bir tehdit olarak algılanır. Tehdit olarak algılanır. Bugün de böyledir alem, böyle değil mi? Ama Slav nüfusunun en büyük, yani Ortodoks nüfusu en büyük nerede var? Kahir ekseriyeti Rusya'da var. Dolayısıyla Slav nüfusunu Moskova Patrikliği'nin kontrol etmesi siyaseten, bütün Slavların dinsel boyutuyla Moskova Patrikliği'ni merkeze almaları dini anlamda da Roma'ya, Batı'ya bir tehdittir. Onun için de Yunan geleneğinden gelmiş olan, Roma geleneğinden gelmiş olan Fener Patrikhanesi'ni daha çok ön plana çıkarırlar yani. Derler ki zaten Fener Patrikliği apostoliktir. Yani Havari Andreas kurmuştur. Gerçi havari Andreas'ın buraya gelip gelmediği de tartışmalıdır. Onu da söyleyeyim yani. O da tartışmalı yani. Aslında Fenerbahçe çünkü bir kilisenin evrensel olabilmesi için yani ekümenik olabilmesi için o kilisenin apostolik olması yani bir havari tarafından kurulması gerekiyor, tamam mı? Onun için de işte Fener Patrikhanesi diyor ki biz diyor evrenseliz havari Andreas kurdu. Bunun üzerine Ruslar da geri kalmıyor. Diyorlar ki Andreas buraya kadar da geldi. Bizi de o kurdu. Yani değil mi? Biz de apostoliyiz falan diyorlar ama şu anda tabii Batı'nın Fener Patrikhanesini desteklemesinin en büyük nedeni İstanbul'u yani Bartolomeus'u daha çok muhatap almasının nedeni Rusların Savlar üzerindeki Moskova Patrikliğinin etkisini azaltmak. Çünkü niye? Rusya tarihsel olarak da yani tarihsel olarak da dinsel olarak da Ortodoks olmasından dolayı da Asyatik bir toplumdur ve 3. 4. sınıf Hristiyan muamelesi görür. Yani Hristiyanlıkta da böyle bir şey vardır maalesef. Bir derecelendirme vardır. Esas Hristiyan kimdir? Esas Hristiyan Greco-Romen gelenekten gelen, bu geleneği özümseyen yani Roma merkezli olarak gelen bir Hristiyanlık daha çok makbuldür yani. Yoksa bizim bu Slavların, Ermenilerin, Gürcülerin, bu Doğu kiliselerin Hristiyanlığı Batı için çok makbul bir şey değildir. Yani Asyatik bir tiptir. Orada Eurosantrik bir anlayış, ırkçı bir anlayış devreye girer. Ve biliyorsunuz zaten Haçlı Seferleri dolayısıyla da en büyük katliamı kim yaptı burada? Onlar yaptı. Mesela bazıları diyor ki, bazıları yok efendim Türkler Ermenileri katletti filan. Tamam biz bu 1915 olarak keşke olmasaydı ama şurası bilinmez. En büyük katliamları Ermeni katliamlarını Roma, Bizans İmparatorluğu yapmıştır. Ermeni Krallığı ile Bizans arasındaki savaşlar çok fazladır. Latinler buraya geldiği zaman yani İstanbul'u işgal ettikleri zaman yani tarihi kayıtlara göre 70 bin tane Ermeni'yi katlettiler yani. Anadolu'dan geçtikleri zaman bütün Doğu kiliseleri bu zulümden nasibini aldı yani. Bizzat katlettiler yani. Dolayısıyla tabii bunların çoğu aslında bilinmiyor diye düşünüyorum.
Tabii sonra araya komünizm girdi Rusya'da. Şimdi oradaki yani Hristiyan inancı onlar eğitimle, Marksist-Leninist eğitimle insanları orada dönüştürdüler tabii. Evet. Şimdi Rusya İslam'a açık. Yani şu anda.
Bence de açık.
Evet, İslam'a açık. Yani Putin'in de yaklaşımı o anlamda iyi. Oradaki çalışmalarımız da bizim güzel. Mesela onlar da ilgi görüyor. Ama Batı'nın işte bu üçleme yani şirkten sonra ortaya çıkan mezheplerin yüzyıllar içinde yani Engizisyon ve daha sonra Avrupa'nın içindeki o mezhep savaşları yani o Batı'yı Avrupa'yı kan gölüne çevirdi. Değil mi? Yani onlar Avrupa birlik olmadan evvelki süreçte o yakın tarihte de Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı. Yani şu anda yani bu benzetmeyi yapıyorum çünkü şu andaki İslam dünyasıyla karşılaştırıyorum. Şimdi oradaki esas alt felsefesindeki ve inançta şirkin ve mezheplerin getirdiği bu yıkımı şu anda İslam coğrafyası aynı şeyden dolayı mı yaşıyor? Ve bu nasıl tamir olacak?
Siz onu zaten hocam belirtiyorsunuz. Ben yazılarınızda gördüm. Hristiyan-Yahudi dünyasından ziyade bizim kendi aramızdaki Şii-Sünni çekişmelerinden zarar gördüğümüz asıl oraları, o konuları biraz konuşalım.
Şimdi mesela bu konuları konuşalım. Ben mesela niye itiraz ettim dinler arası diyaloğa? Dedim ki dinler arası diyalog bir Vatikan projesi. Açık, tamam mı? Birinci amacım Hristiyanlar arasındaki, mezhepler arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmak, Hristiyan birliğini sağlamak. İyi amaçlar. İkinci amacı da Müslümanlara yönelik olarak diyalog yoluyla, açık konuşuyorum, diyalog yoluyla Kardinal Arinze'nin yazılarının bir kısmını ben tercüme ettim. Ve bunları çok teferruatlı verebilirim ama seyircilerin kafası karışmasın. Diyalog yoluyla Müslümanları en azından Hristiyanlığa sempatik hale getirmek. Anonim bir din oluşturmak ve iyi seviye Müslüman oluşturmak. Dolayısıyla İslam dünyasını yani Hristiyanlaştırmak. Açık yani, tamam mı? Diyaloğun temel hedefi budur. Onların anladığı diyaloğun temel hedefi budur yani. Bunlar işte inklüvistler dediğimiz inklüvistler yani kapsayıcılar deniyor bunlara. Diyaloğu da zaten onlar sürdürüyor. Esas amacı bu. Bunun yöntemlerine girebiliriz. Peki şimdi biz ne yapıyoruz? madem Hristiyanlar bunu yapıyorsa siz niye şunu yapmıyorsunuz? Niye siz o zaman İslam dünyasının birliği için mezhepler arasındaki bu problemleri ortadan kaldırmak için konferanslar düzenlemezsiniz, değil mi? Esas doğru olan budur değil, bu değil mi? Bir ara oldu mesela bu. İşte İran'da Hümeyni'nin hocası vardı, Ayetullah Burucer'di ve Mısır Eser Şeyh'in Şeltut arasında Darul Takrib mezhepleri birleştirme evi filan kuruldu yani. Bu güzel bir şeydi. İşte dediler ki bir Caferi Sunni'nin peşinde namaz kılabilir, bir Sunni Caferi'nin peşinde namaz kılabilir. Peki diyorsun ki işte Sünni Şii çatışması var. Efendim Selefi bilmem diğer mezhepler arasında bir takım çatışmalar var diyorsun, değil mi? O zaman biz Müslümanlara düşen, yani gerçekten diyalogdan yala olan insanların ilk önce Müslümanlar arası diyalog yapması gerekmez mi? Çünkü onlar kendileri arasında ilk önce diyalog yapıyorlar yani. Savaşmışlar. Milyonlar insanlar ölmüş, insanların etlerini çengeli rasmışlar. Bu deneyimden geliyor Hristiyan dünyası. Ve bunu aşmaya çalışıyor. Peki o zaman bizim yapmamız gereken ilk önce Müslümanlar arası diyaloğu gündeme getirmek. Ne yapacaksın o zaman? En çatışmanı var. Tahran İlahiyat Fakültesinden, Kum'dan adamlar gelecekler. Türkiye'de, İstanbul'da konuşacaklar. Bizimkiler de konuşacaklar. Mısır'dan gelecekler. Endonezya'dan gelecekler. Bunlara finans ayrılacak, İslam dünyasının sorunları ayrılacak, İslam anlatılacak, mezheplerin din olmadığı anlatılacak, mezheplerin bir yorum olduğu anlatılacak. Cemaatler olabilir ama cemaatçiliğin, yani hakikati sadece biz temsil ederiz anlayışının ne kadar yanlış olduğu anlatılacak. Yani İslam evrensel bir düzeyde İslam dünyasında bu diyaloglar yoluyla anlatılacak. Esas yapılması gereken bu. Esas yapılması gereken Vatikan'ın misyon projesine, yani Vatikan'ın ortaya koymuş olduğu bir Hristiyanlaştırma projesi olan şeye angaje olmak değildir. Din arası diyalog projesine angaje olmak değildir. Ya onlarda da konuşuruz biz yani. Hiç problem değil. Eşit şartlarında konuşuruz. Ya şöyle bir şey anlamayın yani. Mesela diyelim ki ben bir dindar tarihçisi olarak, bir siyaset felsefesi olarak, ilahiyatçı olarak bir hahamla konuşmaktan hiç çekinmem. Bir papazla konuşmaktan hiç çekinmem. Konuşuruz, ortak bir şekilde konuşuruz. Ama yok efendim iyi sevi Müslümanlık, yok efendim işte yani Hristiyanlarla neredeyse Hristiyanlıkla İslam'ı iç içe geçirmek, senkretik bir dur uydurmak, Müslümanları önce kendi dinlerinden uzaklaştırmak, Müslümanları böyle lait hale getirmek, efendim işte Müslümanların kendi tarihsel ve toplumsal yürüyüşünü küçümsettirmeye çalışmak, aşağılamak, ondan sonra toplantılarda yok ezandan taviz vermek, yok Kur'an-ı Kerim tercümeleri yaparken, tefsirleri yaparken, ismini söylemek istemiyorum, Kur'an mealinin içerisinde işte Korintoslara mektuptan, Matta Markas'tan, Markos'tan muharif ayetleri sıkıştırmak, değil mi? Ya bunun ne alakası var? Bu nasıl bir diyalogdur? Böyle bir diyalog yok İslam tarihinde. Biz diyaloga karşı değiliz. Yapmış mesela diyelim ki ya Süryani Patri ile Harun Reşit bile konuşuyor. İslam alimleri konuşuyor. Uzmanlar diyaloğu olabilir yani. Gelip konuşuruz. Halk arasında zaten diyalog oluyor. Avrupa'ya gidiyorsun, insanlara konuşuyorsun. Üniversitelere gidiyorsun, değil mi? Ticaret var, kültür var, sanat var, oluyor. Fakat Vatikan'ın dinler arası diyalog projesi böyle bir şey değil. Bu papalık tarafından tamamen bir misyon projesi olarak, Hristiyanlaşma projesi olarak ortaya konulmuştur. Ve bunu 6. Pol de kapanış konuşmasında söylüyor yani. Esas diyor gayemiz diyor. Tüm dünyayı baba, oğul ve kutsal ruh adına vaftiz etmektir. Küresel bir vaftiz projesidir bu, tamam mı? Açık. Ben de diyorum ki o zaman bu projeye niye angaje oluyorsun? Angaje olmaya gerek yok.
Demin söylediğiniz gibi aslında yani kimin ne proje kurduğundan önemli değil de bizim olayın doğru yönlerini anlamamız çok önemli. Mesela Büyük Orta Doğu Projesi dediler, şey dediler, o nasıl yorumlandı? Yani İslam dünyasını bir araya getirmek istiyorlar ama bu proje kapsamında. Evet. Ama şimdi biz İslam Birliği'nin en büyük farz olduğunu Kur'an'dan biliyoruz. Yani onlar bir araya gelin dedi diye, vay efendim onlar bir araya gelin, o zaman biz araya gelmeyelim mantığından ziyade, Şii olsun, Sünni olsun hep bir arada dediğiniz gibi bir araya gelip bir sevgi birlikteliği üzerine programımızın da adında olduğu gibi. Yani çünkü bu iş sırf teknikte kalırsa hocam, o tip toplantılara siz de katıldınız, beraber de olduk. Yemek yeniliyor, dağılınıyor, bir daha bir araya gelinmiyor. Yani bir sevgi, kardeşlik, bir samimiyet birlikteliği. Herhalde biraz da hocam değil mi, son dönemde elzem oldu Ankara'da baktığımızda Müslüman coğrafyasında.
Kesinlikle. Yani mesela diyelim ki işte bu İslam'ı yani böyle nasıl mesela Batı resmediyorsun? Yani işte İslam elinde kılıcı olan, kılıcın ucunda kan damlayan ve aynı zamanda İslam'ı kabul etmeyen insanların kellelerini uçuran, değil mi? Sanattan, felsefeden, tarihten, estetikten hiçbir nasibini almayan bir din olarak tanımlanıyor. Bu son zamanlarda bu daha çok ön plana çıkmaya başladı. Ya, bu ne zaman ortaya çıkar? Genelde İslam dünyasında bir kıpırdanma olduğu zaman, Batı'ya karşı anti-emperyalist hareketler gelişmeye başladığı zaman, Avrupa'da İslam karşıtlığı, ya bana İslamofobiya yanlış bir kelime, yani anti-İslamizm tırmandırılır, özellikle tırmandırılır. Bu İslam dünyasının Batı'ya meydan okuyup okumamasına bağlı bir şeydir. Eğer İslam dünyasında Batı'ya meydan okunacak düzeyde bir takım sosyopolitik gelişmeler oluyorsa, örneğin diyelim ki Türkiye bütün eksiklere rağmen diyelim ki artık Orta Doğu'da bölgesel güç haline geliyor. Yani bu iktidar döneminde en büyük artılardan birisi şudur işte. Evet, Türkiye yani diyor ki bölgede biz varız diyor, açık konuşmak gerekirse. Her şey güllük gülistanlık değil ama bölgede biz varız. Bölgede biz varız demek Batı'yı, Batı tarafından her zaman meydan okuma olarak algılanır. Çünkü Batı şunu söylüyor. Bölgede siz varsınız ama bölgenin sınırlarını kim çizdi? Biz çizdik. O zaman siz Suriye'de biz şöyle yaparız diyemezsiniz. Bosna Hersek'te bizim de fikrimiz var diyemezsiniz. Irak'ta diyemezsiniz. Kobani'de diyemezsiniz. Gürcistan'da falan filan diyemezsiniz. Bizim çizdiğimiz bir takım sınırlar var. Sizin göreviniz bu sınırlar içerisinde biz size tevdi ettiğimiz politikaları uygulamaktır. Eskiden bir Lord Cromer vardı. Diyordu ki Mısır'ı yönetmeyiz diyor. Mısır'ı yönetmemize gerek yok. Biz Mısır'ı yönetenleri yönetiriz. Yani Karl Marx'ın bir sözü var ya, Louis Bonaparte'ın 18. Brumaire'de şöyle diyor. Onlar kendilerini temsil edemiyorlar, temsil edilmeleri gerekir. Onlar yönetemiyorlar, yönetilmeleri gerekir. Bizim Batı karşısındaki konumuz budur yani. Biz yönetilmesi gereken, temsil edilmesi gereken halklarız. Bizim siyasal aklımız buraya ermez. Ha ne oldu? Türkiye işte bu dış politik anlayışı terk etti. Yani en azından tek başına bölgedeki dengeleri değiştirecek güçlü olmasa bile Türkiye diyor ki biz de varız bu coğrafyada. Yani ben Sudan'la gittim, dolaştım. Cezayir'de başbakanlık vasıtasıyla, TİKA vasıtasıyla gittim, dolaştım. Yani gerçekten Türkiye'nin çok büyük faaliyetleri var. Bunu görüyorsun. Ve bundan rahatsız oluyor. Bundan rahatsız oldukları zaman da Avrupa'da aynı Haçlı seferlerinde olduğu gibi, diğer dönemlerde olduğu gibi anti-İslamizm tırmandırılmaya başlanır. Ve burada işte İslam'ın portresi çizilir. Peygamberin karikatürleri çizilir. Haşa ve yine bu, yani peygamberin böyle sapkın olarak gösterilmesi yeni bir şey değildir. Ta Şamlı John'dan itibaren, yani John of Damascus, Şamlı John var. Ondan itibaren bütün Hristiyanların İslam'a karşı yazmış olduğu reddiyelerde bunlar vardır. Bunlar yeni bir şeyler değil yani. En az 1000 yıldır var yani Batı'da bu. Ama bunlar ısıtılıp modern bir şekilde sunulur. Şimdi yani işte Ernest Renan'ın yapmış olduğu konuşma vardır ya Sorbon'da. Müslümanlar İslam dünyasından bir şey çıkmaz. Müslümanlar barbardır. Sanat, kültür üretemezler. Fikir üretemezler. Efendim yani medeniyet ortaya koyamazlar. Gelişmeye uygun değildir bu din. Tamam, bu paradigma her zaman Batı'da var. Ama Müslümanlar da buna ne yapıyor? Koz veriyor tabii yani. Bunu söylerken biz Müslümanların hiç hatası yoktur demiyorum bak. Ben açık konuşuyorum bu konularda. Bu coğrafyada da bizim kendimize yüzleşmemiz gereken bir takım konular var.
Hocam şu var en başta. Bu anlattığınız zihniyet zaten özellikle 19. yüzyılda materyalizmle, Darwinizmle zirve bulmuş bir zihniyettir. Evet. Darwinizm'den kaynaklanan o ırkçı bakış açısı, biliyorsunuz Darwin Türk halklarına, Asyalı halklara gelişmeye muhtaç haşa tenzih eder ırklar olarak görüyor. Ve yakın bir yüzyılda Avrupalı üstün ırklar tarafından asimile edilecektir diyor. Buna karşı da bizim o zaman...
Tabii seleksiyon. Yani.
Evet. Buna karşı da bizim o zaman İslam dünyası olarak, özellikle Türkiye olarak, çünkü Türkiye'den çok büyük bir beklenti var. Anti-materyalist, anti-darwinist, hani diyorsunuz ya kendi eğitim sistemimizi herhalde koymamız önemli yani.
Kesinlikle, çünkü şöyle bir şey var. Yani Geoffrey Lewis diye bir adam var, o da orientalist. Yani Türkiye'de bizim tarihsel şuurumuz sabote edildi. Yani biz kendi tarihimiz gerçekten bize unutturuldu. Biz aslında coğrafyayı tanımıyoruz yani. Ben güya İslam tarihini iyi bildiğimi falan zannediyordum yani ben. İşte Sudan'a gittiğimde bir Sevakin diye bir ada var. Kızıldeniz'e oraya gittiğim zaman şaşırdım. Kim biliyor Türkiye'de Sevakin adasını? Sevakin'de bir yer var. Osmanlı'nın Kızıldeniz'deki merkez üssü yani. Ticaret üssü. Ondan sonra Sudan üzerinden mesela bölgeyi kontrol ediyor. Camileri var filan. Sarayları falan filan var yani. Kimse bir şey bilmiyor yani. Coğrafyayı tanımıyoruz yani. Orada işte Osmanlı ile beraber İngilizlere karşı savaşan insanlar var daha Sudan'da, Hartum'da filan. Ama bu tarihsel perspektif bize unutturulmuş. Yani biz bu bölgeden tabiri caizse sürüldüğümüz zaman hafızamızda kaybettirmişler. Dünyada bunu söylüyorlar. Kendi tarihlerine, dedelerine bu kadar hakaret eden bir millet yoktur. Bu kadar söven bir millet yoktur. Böyle bir tarihsel anlayış, yabancı bir tarihsel anlayış bu topraklara hakim kılınmış. Yani buna şey diyor Batılılar, self-alienasyon, kendi kendini yabancılaştırma, Böyle bir tarihsel anlayış ortaya koyduğunuz zaman elbette ki bu gençler nihilist olur. Kökleri olmayan bir toplum nihilist olur. Uyuşturucu belasına müftela olur. Değil mi Allah'a çizgisin? Artık insanlar böyle intihar edecek konuma gelirler. Çürüme başlar, inhitat başlar, aile dağılır. Çünkü tarihsel ve toplumsal değerleriyle örtüşebilecek bir sistem kuramayan toplumlar, köksüz toplumlar olurlar. Ve gerçekten burada bir sağlıklı bir sosyopolitik yapıda çıkmaz. Sağlıklı nesiller, sağlıklı ailelerde çıkmaz. Yani bize bunu yaptılar. Çok büyük bir tarihsel background'a sahip olmakla, çok büyük bir tarihsel geçmiş olmakla, çok büyük bir tarihsel şuura sahip olmak, tarihsel derinliğe sahip olmak çok farklı şeyler. Bu milletin tarihsel şuuru sabote edildi. Tarihsel derinliği sabote edildi. Dediğiniz gibi yıllarca bu ülkede işte Darwinizm teorileri falan filan okudun. Tamam, bir üniversitede bir teori olarak okutabilirsin bilim olarak. Yani karşılaştırma olarak bu karşısında da yaratılışçı teoriyi okutursun. Ama ben bu liselerden okudum. Bu bir hakikatin kendisi gibi okutuldu. Ta ilkokuldan itibaren yani bizatihi neden yani bu toplumun inanç değerleriyle alay etmek. İnanç değerlerini sabote etmek için. Yani burası açık. Yani burada bilim aslında bir enstrüman olarak kullanıldı. Bilimsel kisve adı altında, bu milletin değerlerine, diline, kültürüne, tarihine sövüldü. O burası açık yani. Ben bunu konuşmaya hazırım. İşte bu yapının yani değişmesi lazım. Bu eğitim anlayışının tabii yavaş yavaş değişmesi lazım. Biz tarihimizi doğru dürüst olarak öğrenmemiz lazım. Her yerde ideolojik bir şeyimiz var. Tarih anlayışımız var. Mesela Çanakkale'de bile öyle oluyor. Çanakkale'ye bakıyorsun. Mesela adam Çanakkale'yi bir anlatıyor. Sadece Seyit Onbaşı üzerinden anlatıyor. Öbür tarafa bakıyorsun. Çanakkale'yi sadece Mustafa Kemal üzerinden anlatıyor. Yani halbuki Çanakkale ne Seyit Onbaşı'ndan ibarettir ne de Mustafa Kemal'den ibarettir. İkisi de var orada. Ama yani bu savaşta bir komuta kademesi var. Yani bu savaşta ben televizyonu izliyorum. Bu akşam daha haberlerle konuşacağım. Ya mesela izliyorum televizyonu. Bir bütün olarak kimse anlatmıyor. Yani Çanakkale Savaşı'nda ya bir padişah var. Padişahın ismini bilmiyor adam. Ya bir padişah var diye simgesel de olsa. İttihat ve Terakki'nin de olsa. Yani bir padişah var. 5. Mehmet Reşat var. Kimse ismini bilmiyor. Ama Çanakkale Savaşı onun döneminde oldu değil mi? Sonra kim var? Onun altında. Sadrazam var. Yani başbakan var. Başbakan Said Ali Paşa var. Onun altında kim var? Genel komutan yani Harbiye Nazırı kim var? Enver Paşa var. Onun altında kim var? Alman general var. Liman von Sanders var. Aşağıda kim var? Cevat Paşa var. Esat Paşa var. Ve dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa da var. Anafartalarda. Bak şimdi fotoğraf göründü değil mi? Koskoca bir fotoğraf yani. Savaş demek ki sadece seyir onbaşıdan falan ibaret değil. Sadece anafartalardan ibaret değil. Yani böyle mesela bir savaş mesela bize anlatılıyor. Bu Türk milletine yapılan, Türk milletinin tarihsel şuurunu, tarihsel derinliğini aslında yüzeyselleştirmektir, sabote etmektir. Yani gereksiz yere kahramanlar veyahut da reziller üretmektir. Mesela biz ne yapalım? 1954'e kadar Kurtul Amara diye bir savaş var, biliyorsunuz değil mi? Kurtul Amara.
Evet.
Aslında abi İngilizlere karşı kazanmış olduğumuz en net zafer odur. Şimdi Çanakkale'de zaman düşmanı püskürttük ama Çanakkale bir İmha Savaşı değil değil mi? 250 bin tane bizden kayıp var. En az 250 bin onlardan var. Çok büyük bir sonuç tamam. Yani büyük bir ruh var. Anadolu'yu savunduk. Ayrı bir şey.
İnanç var hocam.
İnanç var. Yani ona bir şey demiyorum.
Son Şafak resimleri. O şuuru mesela bizim şu an bize, gençlerimize
tabii,
adapte
ha, etmemiz çok önemli. O şuura eyvallah. Harikasınız. Ha. O şuurun altına imza atarız. Ama bu İngilizlere karşı bir imha savaşı değil. Değil mi? Bir savunma savaşı. Kutul Amara da biz Selmani Pak muharebelerinden sonra Kurtul Amara'da biz İngiliz ordusunu teslim aldık yahu İngiliz ordusunu. Bir kayda göre 13 bin tane İngiliz askeri ve General Townsend'la beraber bir kayda göre 20 bin tane İngiliz askerini generalleriyle beraber, subaylarla beraber teslim aldık. Fakat hiç kimse bu savaşı kutamıyor. Ya İngilizlere karşı yapılan en net zafer Kurtul Amara. Niye kutamıyorsunuz? Ha, ideoloji devreye giriyor. Çünkü orada Enver Paşa'nın amcası Halil var. Halil Kut var. Halil Kut'u parlatmamak lazım. Ayıp olur. Niye? Halil Kut'u parlatırsak Enver Mustafa Kemal'in rakibidir. Mustafa Kemal gölgede kalır. Böyle bir tarih anlayışı olabilir mi? Ya halbuki Enver de bizim paşamız. Basmacılar İslam'ında şehit oldu Enver. Mustafa Kemal de bizim paşamız yani. Ya niye yani birisi ön plana çıkacak veya da birisi geri planda kalacak diye tarihi çarpıtıyorsun. Mesela benim Ahmet Davutoğlu Sayın Başbakanımızın tarihsel derinliği iyidir. Bu konularda gerçekten ilgili birisidir. Sayın Cumhurbaşkanı da öyledir. Şimdi buradan sizin aracılığınızla teklif ediyorum. Yani acizane bir vatandaş olarak. Bu ülkede Kurtul Amara aynen Çanakkale Harbi gibi kutlanmalı. 1954'e kadar kutlanıyordu bildiğim kadarıyla. Kurtul Amara savaşları bu ülkede kutlanmalı. Çünkü Türk ordusunun, tekrar ediyorum bir daha, Türk ordusunun İngilizlere karşı almış olduğu en net zaferdir. Generallerini teslim almışız, ordusunu subaylarla beraber teslim almışızdır. Nerede? Kurtul Amara'da. Sokağa çıkın siz, programı yapıyorsunuz. Şu insanlara sorun, kaç tanesi Kurtul Amara'yı biliyor? Bazı tarih hocaları bilmiyor yahu. Tarih hocası, adam tarih hocası, tarih bölümünden mezun olmuş ama Kurtul Amara'yı bilmiyor arkadaşlar.
İnşallah geniş konuşuruz onu beyler hocam.
Şimdi biz Müslümanlar olarak dediğiniz gibi birlik sağlamak, sevgi ve dünyaya barışı getirecek birlik sağlamakla mükellefiz. Kur'an'a yüzümüzün dönük olması lazım. Bize,
sizin de dediğiniz gibi.
Evet. Ve Müslümanların birbirine hata gözüyle değil, sevgi, muhabbet gözüyle her camianın, her ülkenin birbirine o şekilde bakması. O birliği Allah'ın farz bize kıldığı bir ibadet olarak bunu yerine getirmesi lazım. Tek çözüm de bu gözüküyor. Kaynak olarak da yüzümüzün Kur'an'a dönük olması gerekiyor. Net olarak bize sağlayacağı tek gerçeklik Kur'an'ın ahlakıyla bizi bir arada tutmak Allah'ın izniyle. O nedenle biz ondan sonra Batı'ya da bütün dünyaya da evet, o sevgiyi, barışı, birlikteliği sağlarız. Yeter ki radikallik olmasın. Onları biz temizleyelim. Doğrusunu ortaya koyalım. Sevginin, şefkatin, merhametin. Kur'an'dan kaynaklanan o ahlakı kendimiz gösterelim. İslam'ın da böyle olduğunu Batı'ya gösterelim. O diğer yanlışlıkları kendiliğinden düzeltir, ortaya getiririz inşallah.
İşte burada Kur'an'la şunu yapmak lazım. Kur'an'la cihat anlayışını da ne yapıyor? Çarpıtıyor. Al eline kılıcı, sokağa çık, aa Allah'a kabul etmiyorsun, etmiyorsun, adamın kellesini kes. Ya böyle bir şey yok yani. Kur'an'da kesinlikle Kur'an'a göre inanmayan birisi öldürülmez. Ya böyle bir şey yok. Çünkü Kur'an'ın amacı iki yüzlü münafık toplumlar üretmek değildir. Ve men şâe fel yekfur fe men şâe fel yu'min. İsteyen inanır, isteyen iman eder. Kur'an'daki cihat ayetlerinin tamamı Allah yolunda cihat demek, zorla insanları Müslümanlaştırmak, insanların kellesini şehadet getirmek zaman uçurmak değildir. Veyahut da bir topraklara, bazı toprakları işgal edip insanları cizyeye bağlamak, haşa insanların karısını, kızını cariye almak değildir. Bu Arap kabileciliğini karıştırıyor. Böyle bir şey yok. Kur'an'da cihat demek zalimle mücadele etmek.
Gayret yani, etmek.
Ha gayret etmek. Allah yolunda.
İlimle gayret ediyorsun.
Bak ilimle de gayret ediyorsun. Sanatta da gayret edersin. Mesela tarihten bir örnek verelim buna. Kur'an'da cihat nasıl oluyormuş? Ebu Ubeyde bin Cerrah. Tarihsel olarak delillendirelim. Ebu Ubeyde bin Cerrah Şam'ı alıyor. Şam'ı fethediyor. İnsanlardan da o zaman tabii cizye alıyor yani. Fakat daha sonra İmparator Heraklius ordusuyla geliyor. Hatırladığım kadarıyla söyleyeyim. Şam'ı savunamayacağını anlıyor. Ebu Ubeyde bin Cerrah ve Şam'dan geri çekiliyor. Geri çekilirken de insanlardan almış olduğu paraları Şam'ı geri dağıtıyor. Vergiyi, cizyeyi. Şamlılar diyorlar ki ya biz böyle bir şey görmedik ki niye parayı geri dağıtıyorsun? Yani niye veriyorsun? Diyor ki biz yani sizden cizyeyi, sizin malınızı, canınızı, namusunuzu korumak için almıştık. Ama şimdi biz bunu yerine getiremeyeceğiz. Çünkü şey, geri çekiyoruz. Ondan dolayı da size geri iade ediyoruz bunu. Ha, Ebu Ubeyde bin Cerrah. Ya, dolayısıyla demek ki ha, yani İslam'daki cihat bu. Yani böyle insanları, İslam'ın amacı insanları münafık yapmak olabilir mi? Kıl soruyla adamı la ilahe illallah desin. Ondan sonra siz çektiğiniz zaman adam neye inanıyorsa ona inanmaya devam etsin. Bizim yanımıza gelsin Müslüman, öbür tarafa gitsin Hristiyan, öbür tarafa gitsin ateist, öbür tarafa gitsin egzistansiyelist falan filan neyse yani. Böyle bir toplum yok. Kur'an tabiri caizse modern bir tabir olacak ama işte Karl Popper'ın dediği gibi yani açık toplum, open society'den yanadır Kur'an. İslam açık toplumdan yanadır yani. Gerçekten böyledir. Yoksa İslam'ın amacı insanları köleleştirmek, zorla insanlara ibadet ettirmek, efendim ibadet etmeyenlerin kellesini uçurmak filan değil. Adil bir düzen kurmak. Dediğiniz gibi Kur'an ahlakıyla insanları ahlaklandırmak. İnsanların hem dünya hem de ahiret saadetini kurtarabilecekleri, saadetini bulabilecekleri bir sosyopolitik bir düzen inşa etmektir.
Cenab-ı Allah Kur'an'da ey insanlar hepiniz topluca silme girin
buyuruyor. Sil. Harika.
İslam dinine yani barışa girin buyuruyor. Hocam Allah razı olsun çok istifade ettik.
Estağfurullah.
Tabii size birkaç program yapmak lazım bu konuları derinlemesine konuşmak
İnşallah
için.
İnşallah tabii sağ olun.
Teşekkür ediyoruz.
Çok
İnşallah.
Sağ olun.
Lütfettiniz. Sağlık. İnşallah.
Evet biraz sürçü lisan ettiyse kafalar.
Estağfurullah. Sevgi Dili programımızın sonuna geldik. Haftaya yeni bir konuğumuzla birlikte tekrar sizinle görüşmek üzere. Kısa bir filmimiz var. Onu izleyip öyle sevgi dilini sonlandıracağız. Hoşça kalın.
Kur'an'da Hazreti İsa Aleyhisselam'a kitabın, Tevrat'ın ve İncil'in öğretildiğinin bildirilmesi, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yeniden yeryüzüne gelecek olmasının delilidir.
Kur'an'da Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ikinci gelişini haber veren bilgilerden biri de Hazreti İsa Aleyhisselam'a Tevrat ve İncil'le birlikte kitabın yani Kur'an'ın öğretilmiş olduğudur. Hani melekler dediler ki, Meryem, doğrusu Allah kendinden bir kelimeyi sana müjdelemektedir. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. O, dünyada ve ahirette seçkin, onurlu, saygındır ve Allah'a yakın kılınanlardandır. Beşikte de, yetişkinliğinde de insanlarla konuşacaktır ve o salihlerdendir. Rabbim, bana bir beşer dokunmamışken nasıl bir çocuğum olabilir dedi. Fakat Allah neyi dilerse yaratır. Bir işin olmasına karar verirse yalnızca ona ol der o da hemen oluverir. Ona kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek.
Aynı ifade Maide suresinin 110. ayetinde de yer almaktadır.
Allah şöyle diyecek: Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Ben seni Ruhul Kudüs ile destekledim. Beşikteyken de, yetişkinken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğrettim. Kur'an'da yer alan diğer ayetleri incelediğimizde her iki ayette de geçen kitap ifadesinin Kur'an'a işaret ettiğini görürüz. Ayetlerde Tevrat ve İncil dışında gönderilen son hak kitabın Kur'an olduğu bildirilmektedir. Hazreti Davud'a verilen Zebur da Eski Ahit'in içindedir. Bunun yanında yine Kur'an'ın diğer ayetlerinde kitap kelimesi İncil ve Tevrat'ın yanında Kur'an'ı ifade etmek için kullanılmıştır.
Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. O, sana kitabı hak ve kendinden öncekileri doğrulayıcı olarak indirdi. O, Tevrat ve İncil'i de indirmişti. Sana da, ey Muhammed, önündeki kitapları doğrulayıcı ve ona bir şahit gözetleyici olarak kitabı indirdik. Kitap kelimesinin Kur'an'a işaret ettiği diğer bazı ayetler ise şu şekildedir.
Kitabın sana, kalbine vahiyle bırakılacağını umut etmezdin. Bu, Rabbinden ancak bir rahmettir. Öyleyse sakın kafirlere arka olma. Kendilerine okunmakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Şüphesiz bunda iman eden bir kavim için gerçekten bir rahmet ve bir öğüt, zikir vardır.
Şüphesiz Allah'ın sana gösterdiği gibi insanlar arasında hükmetmen için biz sana kitabı hak olarak indirdik. Sakın hainlerin savunucusu olma.
Bu durumda Hazreti İsa Aleyhisselam'a öğretilecek olan üçüncü kitabın Kur'an olduğu ve bunun da ancak Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ahir zamanda dünyaya döndüğünde mümkün olabileceği açıkça görülmektedir.
Çünkü Hazreti İsa Aleyhisselam Kur'an'ın indirilmesinden yaklaşık 600 sene önce yaşamıştı. Dolayısıyla yaşadığı dönemde Kur'an'ı öğrenmiş olması mümkün değildi. Bununla birlikte Peygamber Efendimiz'in hadislerinde Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dünyaya ikinci kez gelişinde İncil'le değil, Kur'an'la hükmedeceğini bildirmiş olması da bunun bir delilidir.
40 yıl Allah'ın kitabı ve benim sünnetimle hükmeder, vefat eder.
Bu ifadeden de açık olarak anlaşıldığı gibi, Hazreti İsa Aleyhisselam yeniden yeryüzüne geldiğinde Kur'an'da yer alan hükümlerle hükmedecek, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini devam ettirecektir. Bu ayetlerde dikkat edilmesi gereken bir başka bilgi de Hazreti İsa Aleyhisselam için bildirilen söz konusu ifadenin başka hiçbir peygamber için bildirilmemiş olmasıdır. Örneğin Hazreti Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ın indirildiği, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a verilen sayfeler olduğu, Hazreti Davud Aleyhisselam'a Zebur'un vahyedilmiş olduğu Kur'an'da bildirilir. Ya da peygamberlerin kendi dönemlerinden önce indirilen kitaplar varsa bu kitapları bildikleri haber verilir. Ancak peygamberlerin hiçbiri için kendi dönemlerinden sonra indirilecek olan bir kitabın daha onlara öğretildiği haber verilmez.
Kendisinden önce indirilen, kendisine vahyedilen ve kendisinden sonra indirilecek olan kitabı bildiği haber verilen tek peygamber Hazreti İsa Aleyhisselam'dır. Bu da Hazreti İsa Aleyhisselam'ın tekrar yeryüzüne geleceğinin ve ikinci kez geldiğinde kendisinden sonra vahyedilmiş olan kitapla yani Kur'an'la hükmedeceğinin açık delillerinden biridir.